Ayrım 25. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Sayfa 345. Cesur kadın rüştünü ispat eder. White River Sioux. Bundan 100 yıl kadar önce henüz Sioux'lar bugün Minnesota denilen yerde yaşarken Spirit Lake civarında onun ülkesi His Country anlamına gelen Taba Makoje adında bir reisin yönetimi altında bir grup Hunkpapa Sioux varmış. Orası gerçekten onun ülkesi, aynı zamanda Kızılderililerin vatanıymış. Ta ki beyazlar gürleyen çubuklarıyla Lakota kabilelerini Minnehaha, Missouri, The Big Muddy boyunca sürene dek. Reis gençliğinde en büyük cengaverlerden biriymiş. Sonraları savaşmayı bıraktığında bilge bir lider, çok değerli bir meclis üyesi ve yoksulları kollayıp onlara yardım eden büyük bir şölen düzenleyicisi olarak ün yapmış. Reisin 3 oğlu bir de kızı varmış. Oğullar babaları kadar görkemli birer savaşçı olmaya çabalamışlarsa da bu pek kolay bir iş değilmiş. Çekincesiz bir gözü peklikle defalarca Crowyer'le ince savaşmışlar ve bir bir öldürülene dek hep ön saflarda göğüs göğüse savaşırken görülmüşler. Hüzünlü babanın artık bir tek kızı kalmış. Bazılarına göre adı Makha imiş. Bir başkaları ise onu Vinyan Ohitika, cesur kadın diye çağırırlarmış. Kız güzel ve mağrur biriymiş. Birçok genç adam evlilik teklifi için olmazsa olmaz diye bilinen şahane atlardan oluşan armağanlarla birlikte babalarını yaşlı reise yollamışlar. Onunla evlenme arzusuyla yanıp tutuşanların arasında kendisi de bir reisin oğlu olarak babasının onunla birleşmek için tekrar tekrar yollayan Red Horn adında genç bir savaşçı varmış. Ama genç kızın evlenmeye hiç niyeti yokmuş. Koca falan istemiyorum diyormuş. Ta ki Crow'lara karşı rüştümü ispat edip kardeşlerimin öcünü alana dek. Cesur kadına tutkun olan bir başkası ise Wambli Cikala ya da Little Eagle, küçük kartal imiş. Aşkını ilan etmekten pek sıkılıp utanıyormuş çünkü. Kendini asla fark ettiremeyecek kadar yoksul bir delikanlıymış. Bu sıralarda Kangi Oyate, Crow halkı ise büyük bir çabayla Sioux'ların kendilerine ait olduğunu düşündükleri yukarı Missouri beldesine yerleşmeye çalışıyormuş. Sioux'lar onları geri püskürtmek amacıyla oraya güçlü bir cengaverler grubu yollamaya karar vermişler ve bunların arasında Red Horn ve Little Eagle da varmış. Cesur kadın, ben de sizlerle beraber geleceğim demiş. Boncuklar ve oklu kirpi iğneleriyle bezenmiş, geyik derisinden en güzel elbiselerini sırtına geçirdiği gibi atına atlamış ve boynuna taktığı büyülü kolyesiyle onlara katılmış. Kardeşlerimin katledildiği yere gitmem gerekir. Onlar adına rüştümü ispat etmeliyim. Hadi bırakın da gideyim. Yaşlı reis gurur ve kederden gözyaşlarına boğulmuş. Sen benim kalan son evladımsın demiş. Seni kaybetmekten ve bakıma muhtaç yaşlı günlerimde bana bakacak hiçbir çocuğum kalmayacak diye korkuyorum. Ama sen çoktan kararını vermişsin bile. Gitmen gerektiğini anlıyorum. Hadi elini çabuk tut. Savaşa giderken benim tüylü başlığımı tak kafana. Git ve sakın arkana bakma. Böylece kardeşlerinin silahlarını, babasının tüylü savaş başlığını ve köydeki en civan savaş atını alan kızı savaşçılarla birlikte atını sürüp gözden kaybolmuş. Öyle büyük bir düşman köyüne rast gelmişler ki sanki içinde bütün Crow kabilesinden yüzlerce insan ve binlerce at varmış. Düşman sayıca Sioux'lardan üstün olmasına rağmen Sioux'lar her şeyi göze alarak saldırıya geçmişler. Cesur kadında savaşçıları gayete getiren bir hal varmış. Red Horn'a en büyük ağabeyinin mızrağıyla kalkanını vermiş. Kardeşimin öcünü al onlardan demiş. Küçük kartala ise ortanca ağabeyinin yayıyla oklarını vermiş. Bir zamanlar bunların sahibi olan kişinin rüştünü ispat et düşmanlarına demiş. Bir başka genç savaşçıya ise en küçük kardeşinin savaş sopasını vermiş. Kendisinde ise sadece babasının samur kürküne sarılı ucu kıvrık savaş sopası kalmış. Cesur kadın ilk başlarda pek savaşın içine girmemiş. Sioux'ları kahramanlık şarkıları söyleyerek ve Kızılderili kadınlarının erkeklerine cesaret verdikleri titrek savaş çığlıkları içinde zılgıtlar atarak gayrete getirmiş. Ama Sioux'lar Hunkpapa grubu da dahil sayıca çok üstün olan düşman karşısında gerileyince atını savaşın tam göbeğine sürmüş. Düşmanlarını öldürmeye çalışmamış ama elindeki savaş değneğiyle onlara dokunarak onlara rüştünü ispat etmiş. Böylesine cesurca savaşan bir kadın karşısında hangi Sioux savaşçısı geri çekilmeyi düşünebilirmiş ki? Ancak gene de Crow'ların ve atlarının baskısı Sioux'ları bir kez daha geri çekilmek zorunda bırakmış. Cesur kadının atına bir karabine mermisi rast gelmiş ve hayvan oracığa yığılmış. Red Horn benekli tayıyla yanından geçtiğinde zavallı kız yayan ve tamamen savunmasız bir haldeymiş. Kız yardım istemeyecek kadar kibirli olduğundan onu görmezlikten gelmiş. Derken Little Eagle çıka gelmiş atının üstünde savaşın toz bulutunun içinden hemen atından inip binmesini istemiş. Onun da terkisine atlayacağını zannederek dinliğini yapmış ama delikanlı hiç de öyle yapmamış. Bu at yaralı ve ikimizi birlikte taşıyamaz demiş. Kız, seni göz göre göre ölüme terk edemem demiş. Delikanlı kızın yayıyla atın sağrısını öyle bir vurmuş ki hayvan can acısıyla fırlayıp gözden kaybolunca Little Eagle da yayan olarak savaşa devam etmiş. Cesur kadın cengaverleri son bir saldırı için bizzat gayete getirince Crow'lar en sonunda pes etmiş. Bu Crow'ların sonsuza dek Missouri bölgesinden sürüldüğü bir savaş olmuş. Bu büyük bir zafermiş ama birçok cesur genç savaşçının canına mal olmuş. Bunların arasında düşman tarafından vurulup yüzüstü yere düşen Little Eagle da varmış. Sioux savaşçıları Red Horn'un yayını kırmışlar, tüylü başlığını almışlar ve onu geri eve yollamışlar. Ama bu arada Little Eagle'ın cansız bedenini düşman kampının olduğu yerde bir katafalka kaldırmışlar. Gittiği mezralarda ona hizmet etsin diye atını öldürmüşler. Ata, boşluk içinde gir oraya demişler, sahibinin ruhlar ülkesinde sana ihtiyacı var. Cesur kadın keskin bir bıçakla kol ve bacaklarında derin yaralar açmış, saçını dibinden kesmiş ve beyaz geyik derisinden giysisini yırtarak paramparça etmiş. Bu şekilde Little Eagle'ın yasını tutuyormuş. Onlar asla karı koca olamamışlar. Aslında bunu söyleyecek gücü de bulamamış kendisinde Little Eagle. Ama cesur kadın herkesten kendisine o genç savaşçının dul karısıymış gibi davranmasını istemiş. Cesur kadın asla evlenmemiş ve ömür boyunca Little Eagle'ın yasını tutmuş. Herkese ben onun dul karısıyım diyormuş. Yaşlılıktan ölmüş, çok büyük bir iş başarmış ve onun ünü hala sürüp gitmektedir. 1967 yılında South Dakota, Rosebud Kızılderili yerleşim bölgesi, White River'da Jenny Leading Claude tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Benekli Kartal ve Kara Karga, White River Sioux. İki savaşçının haset ve kartallara dair bu hikayesi ilk olarak Ulu Mapia, Buta Oglasaların büyük reisi Red Claw, Kızıl Bulut tarafından anlatılmıştır. Çok çok zamanlar önce iki gözü pek savaşçı yaşarmış. Birinin adı Wambli Glesta, Benekli Kartal imiş. Diğerininki ise Kangi Sapa, Kara Karga imiş. Araları pek iyi, iki dost imişler ama nasıl olmuşsa her ikisi de gönlünü Zinkala Lutawin, Kızıl Kuş'a kaptırmış. Kız güzel olduğu kadar deri sepilemekte ve işleme yapmakta üstüne yokmuş ve en çok Benekli Kartal'ı seviyormuş ve bu da Kara Karga'yı zıvanadan çıkarıyor, mutsuz ediyormuş. Kara Karga arkadaşına açılarak, hadi gel, Pahnilere savaş açalım. Kendimize güzel atlar edinir, kartal tüyü kazanırız, demiş. Benekli Kartal, iyi fikir, demiş ve iki genç arkadaş terleme banyosunda kendilerini arındırmışlar. Savaş büyülerini, kalkanlarını çıkartmışlar, suratlarını boyamışlar ve bir baskına çıkmadan evvel bütün savaşçıların yaptığı her şeyi yerine getirmişler. Sonra da atlarını atlayıp Bahanilerle savaşa çıkmışlar. Baskın istedikleri gibi olmamış. Bahaniler pek uyanık olduklarından genç savaşçılar bir türlü sürünün yakınına yaklaşamamışlar. Bırakın birkaç tay kapmayı, düşmanın sürüsüne yaklaşmaya çalışırken kendi atlarından kaybettikleri bile olmuş. Benekli Kartal ile Kara Karga için yayan kaçmak hiç de kolay olmamış. Çünkü Bahaniler her yerde onları arıyormuş. Paçaları sıkışınca kendilerini gölün sularına atmışlar ve ucunu suyun yüzeyinde tuttukları kamışlarla nefes alarak saatlerce suyun altında beklemek zorunda kalmışlar. Ama hiç olmazsa gösterdikleri bu kurnazlık sayesinde Pahaniler pes etmiş, onları avlamaktan vazgeçmişler. Yayan dönmek bayağı zaman almış, mokasenleri paralanmış, ayaklarının altı su toplamış, kan içinde kalmış. Sonunda yüksekçe bir tepeye varmışlar. Kara Karga, hadi oraya tırmanalım da düşman hala peşimizde mi anlayalım, demiş. Yukarı tırmanıp etrafa baktıklarında peşlerinden gelen kimse olmadığını görmüşler. Ama kendilerinden bayağı aşağılardaki bir kaya çıkıntısının üzerinde, içinde iki yavru kartalın olduğu bir yuva çarpmış gözlerine. Kara Karga, hiç olmadı şu kartalları götürelim bari, demiş. Sarp kayadan aşağıya inecek hiçbir yer yokmuş ama Kara Karga, meşinden kemendini çıkartarak, ona bir ilmek yapmış ve bunu Benekli Kartal'ın göğsünden geçirerek onu aşağıya sarkıtmış. Arkadaşı kaya çıkıntısının üzerinde yuvanın yanına varınca Kara Karga kendi kendine "Onu burada ölüme terk edebilirim pekala. Köye tek başıma dönersem Redbird, Kızıl Kuş mutlaka benimle evlenecektir." demiş. İpi aşağıya atıp Benekli Kartal'ın çığlıklarını hiç kulak asmadan doğru köyünün yolunu tutmuş. Arkadaşının kendisine ihanet ettiği ve ölüme terk edilmiş olduğu en sonunda Benikli Kartal'ın kafasına dank etmiş. Kement aşağıya inemeyeceği kadar kısaymış. Ayaklarının dibinde 100 metre derinliğinde bir uçurum yatmaktaymış. Orada yapayalnız, yuvasını zapt etmiş olan bu iki ayaklı yaratığa çığlıklar atarak çemkirmekte olan kartal yavrularıyla baş başa kalmış. Karı Karga köyüne varmış. Köydekilere Benekli Kartal'ın çatışma sırasında öldüğünü anlatmış. Bahaniler öldürdü onu, demiş. Bütün köy ah vah sesleriyle çınlamış. Çünkü herkes Benekli Kartal'ı pek severmiş. Kızıl Kuş kollarına bıçakla derin çizikler atmış ve herkese ne kadar kederli olduğunu göstermek için saçlarını kökünden kesmiş. Ama sonunda yaşam sürüp gittiğine göre zavallı kız Kara Karga ile evlenmiş. Ama gelin görün ki Benekli Kartal tek başına kaldığı kaya çıkıntısının üzerinde ölmüş. Kartallar ona alışmışlar ve aile büyüğü kartallar ona yavrularıyla paylaşıp yesin diye tavşanlar, yabani köpekler ve çayır tavuğu gibi hayvanlardan oluşan bir dolu yiyecek taşıyıp durmuşlar. Kartalların onu kabullenmesini belki de göğsüne takmış olduğu çıkınında sakladığı kartal büyüsü sağlamıştı. Ama gene de o kaya parçasının üzerinde yaşamak hiç de kolay olmamış. Çıkıntı pek dar olduğundan geceleri uyuduğunda aşağıya düşmesin diye kendini bir kaya parçasına bağlıyormuş Meşin Kement'le. Böylece son derece sıkıntılı haftalar birbirini kovalamış. Eninde sonunda o daracık bir kaya çıkıntısının üzerine yaşayabilecek bir kuş değil, bir insanmış. Derken minik kartallar uçma denemeleri yapacak kadar büyüyüp serpilmişler. Genç adam, şu benim halim ne olacak diye hayıflanıp duruyormuş. Bu yavru kuşlar palazlanıp da yuvadan uçtukları an, büyük kartallar bir daha buraya yiyecek falan da getirmezler diye düşünmüş. Derken aklına parlak bir fikir gelmiş ve kendi kendine, belki de öleceğim. Sanıyorum öyle olacak. Ama burada oturup ölümü beklemeye hiç niyetim yok, demiş. Benekli kartal büyü çıkınından küçük tütün çubuğunu çıkartarak onu göğe doğru kaldırıp Vakan Tanka, on simala ye. Büyük ruh bana acı diye dualar etmiş. Sen insanı ve onun kardeşi kartalı yarattın. Bana da onun adını verdin. Şimdi kartalların beni aşağıya geri taşımalarını deneyeceğim. Kartallar yardımcım olsun. Başarayım bu işi. Tütününden bir fırt çekmiş ve içi güven duygusuyla dolmuş. Sonra da iki genç kartalın ayaklarına tutunmuş sıkıca. Onlara, kardeşlerim benim, demiş. Beni kendinizden biri olarak kabul ettiniz. Şimdi ya birlikte yaşayıp gideceğiz ya da birlikte öleceğiz. Hokka hey, demiş ve kendini aşağıya fırlatmış. Aşağıya düşüp parçalanmayı bekliyormuş ama iki genç kartal inanılmaz kanat çırpışlarıyla onun düşmesini önlemiş ve üçü birlikte sağ salim aşağıya yere inivermişler. Benikli kartal yukarıdakilere şükranlarını gönderen dualar okumuş. Sonra kartallara teşekkür edip onlara bir gün armağanlarla geri geleceğini ve onların şerefine sadakalar dağıtacağını söylemiş. Benikli kartal köyüne geri dönmüş. Köydeki heyecan görülmeye değermiş. Ölmüş olduğunu sandıkları kardeşleri çıka gelivermiş işte. Herkes ona nasıl olup da sağ kaldığını, yaşamayı başardığını sormuş ama o hiç kimselere bir şey anlatmamış. Kaçıp kurtuldum ellerinden, demiş. Hepsi bu kadar. Hain arkadaşının sevdiğiyle evlenmiş olduğunu görmüş ama bağrına taş basıp susmuş. O köyün huzurunu bozacak, iki aileyi birbirine düşürecek kariflerde biri değilmiş. Üstelik de olup biteni değiştirecek ne olabilirmiş ki? Böylece kaderine boyun eğmiş Benekli Kartal. Bir yıl kadar falan sonra büyük bir Pahani savaşçı grubu köye saldırmış. Düşman siyulardan 10 kat fazlaymış ve Benekli Kartal'ın elindeki savaşçılar onlarla başa çıkacak durumda değilmiş. Cengaverlerin yapabildiği tek şey, ileri geri atak oyunlarıyla onları oyalayarak yaşlıların, kadınların ve çocukların nehrin öte yakasına kaçmasına fırsat sağlamakmış. Halkını bu şekilde savunan Sioux savaşçıları, kahramanca çarpışarak Pahanileri durmaya ve tekrar toparlanmaya zorlamayı başarmış. Sioux'lar her seferinde biraz daha geri çekiliyorlar ve kah bir tepenin yamacında, kah bir vadinin içinde yeniden konuşlanıyorlarmış. Böyle yaparak ailelerini kurtarmayı başarmışlar. İçlerinde en cesurca çarpışarak düşmanla göğüs göğüse gelen iki kişi, Benikli Kartal'la Kara Karga'ymış. Sonunda artık düşmanla baş başa kalmış, iki gözü pek cengaver. Derken Kara Karga'nın atı ansızın birkaç ok birden yemiş ve olduğu yere yığılıvermiş. Benikli Kartal'a, "Kardeşim, sana yaptıklarım için beni affet," diye bağırmış. "Bırak da terkini atlayayım." Benikli Kartal, "Sen bir Kit Fox cengaverisin, yiğitlik kuşağı sahibisin, unutma. Kuşağını bir nişan diye yere sapla ve sonuna dek çarpış düşmanla. Eğer sağ kalırsan seni affederim. Eğer ölecek olursan bil ki gene affedeceğim seni, diye karşılık vermiş. Kara karga, ben bir fox cengaveriyim. Kuşağımı saplayacağım yere. Burada ya kazanacak ya da öleceğim, diye yanıtlamış arkadaşını. Ölüm şarkısını söylemiş, yiğitçe çarpışmış düşmanla. Onun kuşağını yerden söküp atını alacak kimse çıkmamış. Mızraklar ve oklar saplanmış her yerine ve orada kahramanca can vermiş. Kara karganın son savaşımını izleyen bir tek binekli kartal varmış savaş meydanında. Sonra geri dönüp halkına karışmış ve sağ salim nehrin karşı yakasına geçmişler hep beraber. Bahaneler peşlerinden gelmemiş. Binekli kartal kızıl kuşa, "Kocam kendine yakışır bir şekilde öldü," demiş. Bir zaman sonra binekli kartal kızıl kuşla evlenmiş ve çok ama çok zaman sonra anne babasına ama yalnızca onlara kara karganın kendisine nasıl ihanet etmiş olduğunu anlatmış. Artık onu bağışladım demiş. Çünkü çok zaman önce en iyi dostumdu ve bir cengavere yakışır bir şekilde can verdi. Ve ben ve kızıl kuş artık mutluyuz. Uzun bir kışın ardından bahar geldiğinde benekli kartal karısına birkaç günlüğüne bir vaadimi yerine getirmek üzere uzaklara gitmeliyim ve tek başıma gitmeliyim demiş. O yalçın kayanın olduğu yere doğru sürmüş atını ve kartalların yuvasının bulunduğu kaya çıkıntısının altında durmuş. Kutsal çubuğunu dört yöne ve sonra da büyük anne yere ve büyük baba göğe doğru tutmuş ve dumanını göğe doğru savurarak ''Wambli, Misunkala, küçük kartal kardeşlerim, kulak verin bana!'' diye seslenmiş. Ta yukarılarda bulutların arasında dönen iki siyah nokta belirmiş. Bunlar hayatını kurtaran iki kartalmış. Kartallar koca kanatlarını bir kral edasıyla açarak onun çağrısına gelmişlermiş. Aşağıya doğru salınıp sevinç ve tanışıklık çığlıkları atan kartallar gelip ayaklarının dibine konmuşlar. Kuş tüyünden yelpazesiyle onları okşamış, defalarca teşekkürler ederek onları yanında getirdiği bizoniti parçalarıyla beslemiş. Dostluk nişanesi olarak ayaklarına küçük büyü kesecikleri bağlamış ve uçurumun dibine adak olarak kutsal tütünler saçmış. Böylece Wambli Oyate, kartal halkıyla kendi insanları arasında dostluk ve kardeşlik anlaşmasının tohumlarını ekmiş. Sonra o azametli kuşlar rüzgarın da yardımıyla hiç kanat çırpmadan tekrar göğe doğru yükselmişler ve bulutların arasında gözlerden kaybolmuşlar. Benikli kartal atının başını köyüne doğru çevirmiş ve derin bir rahatlık içinde kızıl kuşun yanına dönmüş. 1967 yılında South Dakota, Rosebud Kızılderili Yerleşim Bölgesi White River'da Jenny Leading Cloud tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Kızın erkek kardeşini kurtardığı yer, Cheyenne. 1876 yılında Montana ovalarında askerler ve Kızılderililer arasında iki büyük çarpışma oldu. İlk çarpışma Rosebud Savaşı olarak bilinir. İkincisi ise bir hafta sonra olmuştur ve General Custer'ın yenilgiye uğratılıp öldürüldüğü Little Big Horn Savaşı olarak adlandırılmıştır. Rosebud Savaşı, Cheyenne'ler tarafından kızın erkek kardeşini kurtardığı savaş olarak anılır. Durun da size bunun nedenini anlatayım. Bakın, bundan 100 yıl kadar önce beyazlar Kızılderilileri rezervasyon dedikleri yerleri kapatmak istemişlerdi. Burada özgürlüklerinden ve bizonu avlamaktan vazgeçecek, Kızılderili olma özelliklerini yitireceklerdi. Bir kısım Kızılderililer buna boyun eğip tel örgülerin arkasına kapatılmayı kabullenirken, bir takım diğerleri buna karşı çıkmıştı. Beyazlar gibi yaşamak üzere rezervasyonlara girenler dost olarak adlandırıldılar. Buna karşı çıkanlar ise düşman olarak kabul edildi. Bunlar aslında düşmanlık duyguları içinde değildi. Savaşmak niyetinde değildiler. Bütün istedikleri iyi bir yaşam şekli içinde Kızılderili olarak yaşamaktı. Ama askerler onlara rahat vermiyordu. Onların kararı büyük bir toplama işlemine girişmek, bütün düşmanları ele geçirmek, direnenleri öldürmek ve arta kalan diğerlerini ise tutsak olarak kurdukları acentalarda toplamaktı. Üç askeri birlik, Kızılderililere bırakılmış olan son arazi parçasına da girdi. Başlarında Crook, Terry ve Custer adında generaller vardı. Crook, 2000 kadar askeriyle birliklerin çoğuna sahipti. Emrinde aynı zamanda toplar ve Kızılderili izciler vardı. Rosebud'da birleşmiş olan Sioux ve Cheyenne savaşçılarıyla karşılaştı. Kızılderililer, kutsal güneş dansını eda etmişlerdi. Büyük ve kutsal Sioux reisi Sitting Bull, oturan boğa, askerlerin yenilgiye uğrayacağı şeklinde bir düşüş görmüştü. Cengaverler son derece moralliydi. Ünlü cengaver topluluklarına dahil bazı adamlar, ölene kadar çarpışmaya yemin etmişler, ölüm şarkıları söyleyerek bir deyişle yaşamlarından vazgeçmişlerdi. Suratlarını savaş boyalarıyla boyamışlardı. Güzellerini en güzel giysilerini geçirmişlerdi çünkü öldükleri takdirde düşmanların onların büyük reisler olduğunu düşüneceklerdi. Bakın ne kadar asil bir görünüm içinde yatıyorlar burada diyeceklerdi. Yaşlı reisler gençlere nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyordu. Büyücüler cengaverlere saçlarına kutsal gopur dozu serperek ya da atlarını dolu motifleriyle boyayarak koruyucu muskalar hazırlamışlardı. Bunlar düşmanlarına karşı görünmez olmalarını ya da mermilere karşı şerbetlenmelerini sağlamak içindi. Cesur kurt en imrenilen büyüye sahipti. Saçının arkasına resmedilmiş bir şahin iliştirilmişti. Savaşa hep kartal kemiğinden düdüğünü öttürerek atını sürüp giderdi ve çarpışma bir başladı mı şahin de canlanır ve o da öterdi. Orada Chayenlerden başka Hank Papa, Milli Konju, Oglala, Burn Taylar, Two Kettle'lar gibi birçok şanlı kabile de vardı. Aralarında Two Moons, White Ball, Dirty Moccasins, Little Hawk, Yellow Love Eagle ve White Lame Man gibilerinin de olduğu birçok cesur reis ve cengaver de oradaydı. Sioux'ların içinde ise kutsal adamlarının yaptıkları güneş dansından bitkin düşmüş olduğu büyük Crazy Horse, çılgın at ve Sting Ball ve acımasız Rain in the Face, yağmur surat vardı. Kim bunlara karşı durabilirdi ki? Ne muhteşem görünüyorlardı. Savaş başlıkları takmayı hak kazanmış olanlar, onları havaya kaldırarak şarkılar söylüyorlardı. Şarkılarını 3 kere keterek, 4. kerede kabile flamaları arkalarından dalgalanarak gelirken, başlıklarını kafalarına geçirmişlerdi. Görmesi cihana alem bir şeydi herhalde. Oglaların reisi Crazy Horse, o ünlü savaş narasını patlattı. Ölmek ve savaşmak için ne güzel bir gün. Korkaklar geride kalsın, cesur yürekler peşimden gelsin. Derken savaş başladı. Cesurca işler, türlü çeşitli kahramanlıklar birbirini kovaladı. Savaş iki taraf arasında bir gitti bir geldi. Bu herkesten çok Chayenlerin savaşıydı. Gün onların günüydü. Aralarında kocası Black Coyote'un, kara çakal, yanı başında gururla at sürmekte olan cesur kadın Buffalo, Calf Road Woman, bizon yavrusu yol kadını da vardı. Erkek kardeşi Reis Comes in Sight da savaşa katılanların arasındaydı. Gözleri savaş alanında onu aradı ve sonunda onu, altındaki atı öldürülmüş, düşmanları tarafından etrafı sarılı bir halde gördü. Askerler silahlarını çevirmiş ona nişan alırlarken, Crow izcileri de etrafında halka olmuşlar, ona karşı güçlerini göstermek üzere fırsat kolluyorlardı. Ama o büyük bir cesaret ve insanüstü bir gayret ve beceriyle onlara karşı koyuyordu. Buffalo Calf Road Woman, kulakları yırtarcasına tiz bir savaş narası atarak atını savaşın orta yerine, düşmanın tam göbeğine doğru sürdü. Kızılderili kadınların savaşta cengaverlere büyük cesaret ve güven veren, o insanın iliklerini donduran, titrek, ürpertici sesleri çıkartarak saldırıya geçti genç kadın. Reis, Comes Inside, derhal onun atının terkisine attı kendini. Buffalo Calf Road Woman, bir yandan şarkılar söylerken, bir yandan da savaşmanın verdiği haz ve heyecanla kahkahalar atıyordu. Askerler arkasından yaylım ateşi açarken, Crow izcileri de atına ok yağdırıyorlardı ama atı o kadar hızlıydı ki vurulması olanaksızdı. Sonra atının başını çevirerek onu yaşlı reislerin ve büyücülerin savaşı izlemekte oldukları tepeye doğru sürdü. Onun yaptıklarına Sioux'lar, Chayenler ve beyaz askerler de tanık olmuşlardı. Herkes savaşmayı bırakmış, gözü pek genç kızın erkek kardeşinin hayatını kurtarışını seyrediyordu artık. Cengaverler kollarını havaya kaldırarak tüyler ürpertici naralar attılar. Hatta askerlerden bazıları şapkalarını havaya fırlatarak hurra diye bağırdılar. Buffalo Calf Road Woman'ın onuruna. Savaş henüz başlamıştı. Her iki taraftan da çok ölen olmamasına karşılık beyaz general, eğer bunların kadınları böyle çarpışabiliyorsa kim bilir erkekleri ne müthiş savaşçılardır diye düşünmeye başladı. Kazansam bile adamlarımın yarısından fazlasını kaybederim. Bunun üzerine General Crook kuvvetlerini 100 mil kadar geri çekti. Custer, Old Yellow Hair yaşlı sarı saç ile güçlerini birleştirmesi gerekiyordu. Ama bir hafta kadar sonra Custer Chayenlerle çarpışmak zorunda kaldığında Crook o kadar uzaktaydı ki Custer'ın birliği yok edilmişti. Buffalo Calf Road Woman bir şekilde o savaşa da etki etmişti. Onu gören insanların çoğu can alarak değil ama can kurtararak en iyi şekilde rüştünü ispat ettiğini düşünmüşlerdi. İşte bu yüzdendir ki Kızılderililer Rosebud Savaşı'nı kızın erkek kardeşini kurtardığı savaş olarak anar. Buffalo, Coast Road Woman'ın rüştünü ispat ettiği bu yerde arazi sürüleli epey bir zaman olmuştur. Oranın üstünde şimdi bir çiftlik kuruludur ama onun kahramanlığının anısı Kızılderililer bu dünyada var oldukça yaşayacaktır. Montana Birney'de üç başka kişinin de yardımıyla Rachel Strange Old tarafından anlatılmıştır. Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Tatanka Iyotake'nin Dans Eden Atı Brule Suyu. Bu hikayeyi anlatanın da belirttiği gibi Lakotalar doğru şarkılar söylenip de dans edildiği takdirde Beyazlar'dan önceki günlerin çiçek hastalığından, toplama kamplarından ve kıtlıktan önceki güzel günlerin, o eski bizon avlarının yapıldığı bolluk günlerinin geri getirilebileceğine inanırlar. Hayalet dansı aslında barışçılmış ama beyazlar onu Kızılderililerinin büyük bir başkaldırışı anlamında algılamışlar. Bunun üzerine orduya haber vermişler ve sonunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere birçok silahsız masum hayalet dansçısı Wounded Knee bölgesinde topluca katledilmiş. Biz Kızılderililere göre beyazlar hayalet dansından pek korkuyorlarmış. Çünkü daha birkaç yıl öncesine kadar Kızılderililerin kalanını da başka yerlere sürmüş olduklarından vicdan azabı çekiyorlarmış. Vicdan rahatsızlığı içinde olan insanlar korkuyla yaşarlar ve yanlış davrandıkları insanlardan çoğunlukla nefret ederler. İşte hayalet dansı böyle bir şeymiş. O sıralarda Sitting Bull, kendi Humpapa halkı ile birlikte Kuzey Dakota Standing Rock'ta bir Kızılderili toplama kampında yaşıyormuş. Bazılarının zannettiği gibi Little Big Horn Savaşı'nda Custer'ı yenilgiye uğratan o değilmiş. O kutsal bir insan, Sioux halkının ruhani lideriymiş. O beyazlarla iyi geçinmiş ve hatta birçok iyi beyaz dostu bile varmış. Ama hep ben beyaz insanı yanında istiyorum, tepemde değil, diyormuş. Sitting Bull ya da Sioux'ların dediği gibi Tatanka Iyotake, onurlu ve seçkin bir insanmış ve kimseye boyun eğmezmiş. Gün gelmiş, 1890 yılından biraz önceleri Sitting Bull, Buffalo Bill'in Wild West, Vahşi Batı gösterisinde yer almış. Bütün ülkeyi dolaşmış. New York, Broadway'de bir kapı eşiğine oturup beyazların çocuk yetiştirmekten pek anlamadıklarını söyleyip durarak sokak çocuklarına para dağıttığı sıkça görülürmüş. Bir de bütün çocuklar, kızıl, beyaz, kara ya da sarı, kendi masumiyetleri içinde hep aynıdır ve büyükler yüreklerinde hep çocuk kalabilselerdi her şey çok güzel olurdu dermiş. Sitting Bull ve Buffalo Bill sıkı dost olmuşlar. Sit gösterileri sona erdiğinde Buffalo Bill, Tatanka Iyotake'ye bir sombrero armağan etmiş. O günden sonra bütün Kızılderili kutsal kişiler bu şapkayı takmışlardır. Buffalo Bill, Cody, Sitting Bull'a bir de sirkin en seçkin atını armağan etmiş. Bu beyaz at birçok numara yapabiliyormuş. O sıralar Washington'daki büyük beyaz baba ve toplama kamplarını yöneten beyaz ajanlar, kendilerinin Kızılderili sorunu diye adlandırdıkları şeyin çözümünün Kızılderililerin beyazlar gibi davranmasında olduğunu düşünüyorlarmış. Beyazlar gibi konuşmalı ve giyinmeli, beyazlar gibi Hristiyan olmalı ve inanmalı, onlar gibi mamluk sahibi olmalı ve onlar gibi çalışmalı, beyazlarla evlenmeli ve beyazların sosyal yaşamı içinde yutulup gitmeliymişler. Bu sorun, kısaca artık hiç Kızılderili kalmaması ve onların büyük Amerikan potası içinde eriyip gitmesiyle çözümlenebilirmiş. Sitting Bull buna karşı çıkmış. O Kızılderililerin yok olup gitmesine hiç razı değilmiş. O onların eski geleneklerine sahip çıkmasını, büyük ruha inanmayı sürdürmelerini, kendi dillerinde konuşmalarını ve eski Sioux şarkıları söylemeye devam etmelerini istiyormuş. Ve Sitting Bull bir Wikasawakan, bir büyücü olarak Lakota halkınca büyük saygı gördüğünden birçok Kızılderili kavmi onun etrafında toplanmış. Böylece o, beyazların kültürünce yok edilmeye karşı çıkan bir direnişin odağı haline gelmiş. Ve böylece de Kızılderilileri beyazlaştırmaya çalışanların düşmanı haline gelmiş. Dediklerine göre, o gelişimin yoluna taş koyan birisiymiş ve bu hayalet dansı sorunu yaşlı reisin yok edilmesi için geçerli bir nedenmiş. Dansçılara yandaşlık yapmak ve onlara arka çıkmakla suçlanıyormuş. Toplama kampının beyaz reisi, 43 kişiden oluşan bir Kızılderili polis gücü yollamış. Sitting Bull'u tutuklatmak üzere. En iyisi direniş göstermesi ve öldürülmesiymiş. Bu polis gücü bizlerin şimdi elma adamlar dediğimiz, dışında kırmızı ama içinde beyaz olan kişilerden oluşuyormuş. Liderleri temen Shavehead, tıraşlı kafa ve Baldhead, öküz kafaymış. Polis, insanın iliklerine işleyecek kadar soğuk bir kış sabahı, büyük lideri tutuklamak üzere çıka gelmiş. Yerler kar içindeymiş. Altı patlarlarını çekerek tek göz odalı kulübesine baskın yapmışlar. Onu büründüğü bizon postunun altından çekerek çırılçıplak dışarı sürüklemişler ve üstüne doğru dürüst bir şeyler giymesine bile izin vermemişler. Bileklerine kelepçeler takarken itip kalkmaya devam etmişler. Çıkan kargaşa yüzünden Sitting Bull'ın komşuları uyanmış. Yaşlı liderin dostu ve kardeşliği Chase the Bear'ın öncülüğünde insanlar hiddetle çadırlarından dışarı uğramışlar. Şarkılar söyleyen bir kadının sesi çınlatmış ortalığı. Sitting Bull, bir zamanlar yaman bir cengaverdin, şimdi elinden ne gelir ki? Yaşlı reis aniden durmuş, polisleri iterek sizlerle gitmiyorum demiş. Polis şeflerinden biri hiç duraksamadan onu vurmuş ve ölümüne bir çarpışma başlamış. Hep derler ki beyazlarla kızılderililer çarpıştığında bu olağandır ama bir de siyularla siyular çarpışmaya görsün, gelin de görün. Polisler beyazlar gibi davranmaya çabalamışlar ama çarpışma bir kere başlamaya görsün, tekrar kızılderili cengaverleri haline gelmişler. Ve Sitting Bull'un dostları arasında birçok nam yapmış, savaşta çarpışmış en gözü pek savaşçılar varmış. Her şey olup bittiğinde karların içinde ölü ya da can çekişmekte olan 15 insan varmış. Bunların arasında Sitting Bull, Chase the Bear ve polis şefleri varmış. Beyaz at silah seslerini duyunca kendini tekrar eski vahşi batı gösterilerinden birinde sanmış. Dans etmeye, hoplayıp zıplamaya başlamış. Kıçını yere koyarak ön ayaklarını kaldırıyor, ortalıkta sıçrayarak eğiliyor, reveranslar yapıyor ve ona öğretilmiş bütün numaraları yapıyormuş. Bu şekilde ölü sahibini bildiği tek yolla saygılarını sunuyormuş. Buna tanık olan herkes o kurşun yağmurunun ortasında hiç vurulmadan dans edebildiği için onun ruhsal bir şekilde vakam, çılgın olduğuna inanmış. Beyaz at çarpışma bitene ve kanlı ortam sessizliğe bürünene kadar dans etmeye devam etmiş. Bu şekilde büyük Sitting Bull ve en sevdiği beyaz atı halkımızın efsanelerinden biri olmuş. 1969 yılında Güney Dakota Rosebud Kızılderili Toplama Kampı'nda George Eagle Earth tarafından anlatılmış, Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. 1890 yılında bu kurtarıcı hayalet dansı Ova kabilelerini kasıp kavurdu. Paiute peygamberi Wovoka'nın hayalinden kaynaklanan ve güneş tutulmasının ürkütücülüğü gibi işaretlerle kendini belli eden hayalet dansı, umutsuzluğun ortaya çıkardığı bir dindir. Bu atalarının av sahalarından sürülmüş ve toplama kamplarında açlık çekmekte olan halklara umut vermekteydi. Hayalet dansçıları el ele tutuşup daire halinde dönerlerken ve hayalet dansı şarkıları söylerlerken sıra dışı bir dans ortaya koyarlardı. Üstlerindeki yıldız, ay, güneş ve saksağın motifleriyle boyanmış gömlekler onları mermilerden korumak içindi. Dansçılar zaman zaman kendilerinden geçer, bayılarak oldukları yere yığılırlardı. Bayıldıklarında ortalığın bizon kaynadığı şahane bir ülkeye gittiklerini ve orada çok uzun zaman önceleri ölmüş atalarınla karşılaştıklarını anlatırlardı. Wovoka'nın dediği gibi hayalet dansı dünyayı o beyazlar gelmeden önceki o eski haline geri çevirirdi. 25. ayrımın sonu sayfa 360.